Ayrım 2.
Topluluğu oluşturan 400 kişi 24 kola ayrılmış durumda. Marangozlar, terziler, tarlada ve sebze bahçesinde çalışanlar, sığır çobanları, domuz yetiştiriciler, traktör sürücüleri, bekçiler, ayakkabıcılar ve benzerleri. Çiftlikte yanılmıyorsam sebzeliklerle birlikte 4300 dönüm toprak, 2700 dönüm de ormanlık var. İnekleri, atları ve köylülerin pek rağbet ettiği 70 kadar da cins domuzu var topluluğun. İki traktörleri, birçok tarım araçları, ayrıca bir de aydınlatma merkezleri var. Marangozlar bir barut fabrikasından 12 bin sandık sipariş almışlar, onları yapmaktalar. Topluluğun bütün işleri ve günlük yaşantıları aslında 24 iş kümesini oluşturan üyelerin arasından seçtiği 24 komutan tarafından düzenleniyor. Tüm depoların anahtarları bu komutanların elinde. Çalışma planlarını bunlar hazırlıyor, işleri düzene koyuyor ve kendi iş kollarındaki yoldaşlarıyla birlikte kendilerine hiçbir ayrıcalık tanımadan onların yanı sıra çalışıyorlar. Topluluğa gönüllü olarak katılmak isteyenlerin alınıp alınmaması konusundaki kararları komutanlar kurulu verir. Aynı kurul, geleneklere ve disipline uyulması halinde ya da çalışanlardan birinin işini savsaklaması durumunda yoldaşlarının yargılama görevini yüklenmiştir. Komutanlar kurulunun kararı, ağır iş cezası, topluluğun baş sorumlusu olan A.S. Makarenko tarafından ve tüm üyelerin önünde suçluya açıklanır. Tembellik, ağır işlerden sürekli olarak kaçma, bir yoldaşa karşı onur kırıcı davranışlarda ya da topluluğa zarar verici herhangi bir harekette bulunma gibi suçları birkaç kez işlemenin cezası topluluktan çıkarılmaktır. Ancak böyle ağır cezaların verildiği çok seyrektir. Komutanlar kurulu üyeleri dışarıdaki yaşamın nasıl olduğunu unutmamışlardır. Kimsesiz çocukların öcüden korkar gibi kaçtığı çocuk yuvası ya da çocuk yurdu gibi yerlerde yaşama tehlikeliyse de karşı karşıya bulunan suçlu da buradan ayrılmamak için elinden geleni yapacaktır kuşkusuz. Topluluğun geleneklerinden biri kendi aralarından bir kızla sevişmemekti. Bu geleneğe sıkı sıkıya bağlı kalındı ve bildiğim kadarıyla gelenek yalnız bir kez bozuldu. Büyük bir trajediyle bebeğin öldürülmesiyle son buldu. Genç anne yeni doğan bebeği yatağın altında gizlemiş, bebek ise orada boğulmuştu. Mahkeme kıza 4 yıl soyutlanma cezası verdi. Ancak cezayı topluluğun denetimi altında çekmesi için izin sağlandı. Daha sonra da çocuğun babasıyla evlendi kız yanılmıyorsam. Bir başka gelenek de şuydu. Suçlu Soruşturma Bürosu SSB tarafından topluluğa getirilmiş bir kız ya da erkek çocuğa kim olduğu, daha önce nasıl yaşadığı ya da SSB'nin eline nasıl düştüğü konusunda soru sorulması kesinlikle yasaktı. Toy bir acemi oturup başından geçenleri anlatmaya kalkarsa da kimse onu dinlemezdi. Serüvenleriyle övünmeye, kahramanlıklarını şişine şişine anlatmaya kalkana da kimse inanmaz, tersine onunla alay ederlerdi. Yeni gelene söylenen şu sözlerin etkisi her zaman için çok olumluydu. Bak burası tutuk evi değil. Hepimiz birer efendiyiz burada. Sen de bir efendisin. Otur kalk, oku, öğren ve çalış bizimle. Beğenmezsen gidebilirsin. Seni bağlayan yok. Bu söylenenlerin yalan olmadığını kısa zamanda anlayan yeni ise topluluğa kolayca uyarlanırdı. Topluluğun yaşamını sürdürdüğü 7 yıl boyunca toplam 10 kişi bile terk etmemiştir orayı yanılmıyorsam. Bir komutan olan D, topluluğa geldiğinde 13 yaşındaymış. Şimdi 17'sini sürdürüyor. 15 yaşından beri çoğu kendisinden yaşça büyük 50 topluluk üyesinden oluşan bir iş kolunun başında. 2 yıldır denetliyor bu 50 kişiyi. Duyduğuma göre çok iyi bir yönetici, çok sıkı ve haksever bir komutanmış. Kendi yaşam öyküsüne göre gençlik örgütü üyesiyken anarşist olmuş. Bu yüzden örgütten çıkarılmış. Şöyle yazıyor. Yaşamı çok seviyorum. Hele kitaplara ve müziğe bayılıyorum. Müziği korkunç derecede seviyorum. Onun girişimiyle topluluk üyeleri eşsiz bir armağan sundular bana. İçlerinden 284'ü kendi yaşam öykülerini yazarak bana verdiler. D, Ukrayna dilinde lirik şiir yazan bir ozandır. Toplulukta daha başka ozanlar da var. Promin adındaki resimli dergiyi topluluğun 3 üyesi çıkarıyor. Son derece yetenekli ve ciddi bir yoldaş olan Ç adındaki bir başka komutan da resimlerini çiziyor. Ancak bu yetenekli ressam biraz kuşkucu. Bu yüzden önlemli davranıyor, tüm becerilerini ortaya dökmüyor. Polonya'dan gelerek Rusya'ya sığındığında 8 yaşında tam bir köprü altı çocuğuymuş. Yaroslavl'daki çocuk topluluğuna alınmış bir ara ama buradan kaçmış. Tramvaylarda yan kesicilik yapmaya başlamış. Daha sonra bir dişli teknisyeniyle birlikte yaşamaya başlamış ve onun sayesinde okuma ve resim çizme tutkusu edinmiş. Ancak sokağın çağrısına dayanamamış ve dişçinin yanından birkaç çar altın da alarak kaçmış. Bu parayla kitap, kağıt ve boya almış. Sonra beyaz deniz gemisiyle de denize açılmış, ateşçi yardımcısı olarak bu gemide çalışıyormuş. Ancak gözleri bozulduğundan işi bırakmak zorunda kalmış. Petura'da Ziryalılarla birlikte mal olarak ödenen vergilerin toplanması işinde çalışmış. Ziriya dilini öğrenmiş ve Samevedilerle birlikte yaşamış. Ural dağlarını aşarak Obdorsk'a gitmiş. Köpeklerin çektiği bir kızakla oradan Arçangel'e geçmiş ve çalıp çırparak geceleri de bir handa kıvrılıp yatarak bir süre yaşamış burada. Sonra ona buna tabela yazmaya, manzara resimleri yapmaya başlamış. Bu toplulukta sanat okulunda öğretmenlik yapmış, bir yandan da 7 yıllık okula hazırlanmış. Çe daha sonra gerekli belgelerini tamamlayarak Viyatka Sanat ve İlişkileri Okulu'na giriyor. Sınavları birincilikle verdim. Resim sınavında bir yetenek olduğumu söylediler ama inanmadım diyordu. Bu okulda öğrenci kuruluna seçiliyor ve kültürel çalışmalarda bulunuyor. Kışın bir bayram tatilinde tutuklanıveriyor. Evraklarım başıma iş açtı. Bahara dek ıslah evinde kaldım diye anlatıyor. Islah evinde birçok kitap okuyor, kültürel çalışmalarını sürdürüyor. Daha sonra Severnaya Pravda'da görev alarak gazeteciliğe başlıyor. Bütün bunları hiç böbürlenmeden ve elbet herhangi bir acıma duygusu uyandırma isteği de göstermeden anlatıyordu. Başından geçenleri olduğu gibi söylüyordu. Bir bataklığı geçtim, sonra bir ormana vardım, orada yolumu yitirdim. Önüme çok çamurlu bir yol çıktı, zar zor yürüyebiliyordum. Ç son derece yetenekli bir delikanlı kuşkusuz ve sanırım artık doğru yoldan ayrılmayacaktır. Yaşam öyküsü ilginç ama az rastlanan öykülerden sayılmaz. Anlattıkları yalnızca onun başından geçmiş değil çünkü. Duyduğum, okuduğum öykülerin çoğu onunkine benziyor. Bu sokak serserileri nereden türüyor? Bunlar savaş kasırgasının tüm ülkeye serptiği savaş sığıntılarının çocuklarıdır. Batı eyaletlerinden gelen, yıllar süren salgın hastalıklara, yaşama savaşımına, açlığa dayanamayıp ölen halkın yetimleridir. Sokakların çağrısına hayır diyemeyen, oralardan gelen kışkırtmalara yenilen, alınları babalardan kalma lekeyle damgalı çocuklar, bu lanetlenmiş çocuklar canlarını kurtarmışlar anlaşılan. Varoluş savaşımından kendi kendine yetinebilenler sağ çıkmış kuşkusuz. Bu çocuklar o çocuklardır işte. Kendilerine verilen işi yapmaya hazırdırlar ve insan onlara nasıl davranacağını bilir. Öz saygılarını zedeleyecek davranışlarda bulunmazsa iş disiplinine de kolayca uyarlar. Öğrenmek istemekte ve bilgi edinmek için ellerinden geldiğince çalışmaktadırlar. Beraber çalışmanın önemini ve bu tür işbirliğinin neden yararlı olduğunu görebilmişlerdir. Hatta diyebilirim ki son derece katı, acımasız ama aynı ölçüde eşsiz bir öğretmen olan yaşam, bu çocukları özde beraberliği sever hale sokmuştur ama aynı zamanda her birinin birer birey olduğunu, az çok katı ilkelere sahip olan kendine özgü birer kişilik olduklarını da kesinlikle söyleyebiliriz. Kuryaş çalışma topluluğunun üyeleri garip bir nazik kişiler izlenim bırakıyor insanın üzerinde. Bu özellik en çok yeni gelmiş ya da getirilmiş ufaklıklar ya da acemilere uygulanan işlemde kendini gösteriyor. Küçükler kendilerini hemencecik, inanılmaz bir saygı gösterme alışkanlığı içinde buluyorlar. Sokaklarda Tanrı'dan korkarcasına ürktükleri delikanlılara, onları dövüp hırpalayan, onlara söven, çalmayı, vodka içmeyi ve daha birçok ustalığı öğreten yetişkinlere karşı son derece saygılı davranıyorlar. Ufaklıklardan biri bir sığır çobanı. Topluluğun bandosunda flüt çalıyor, çok da güzel çalıyor. 5 ayda öğrenmiş o güzel sesleri çıkarmayı. Esmer tane çıplak ayağıyla tempo tutarak çalmasını izlemek öyle hoş ki. Bana şunları söyledi. Buraya ilk geldiğimde öyle korkmuştum ki. Lumme dedim kendi kendime. Bunlar sayıca çok. Sana bir dayak atmaya kalksalar ellerinden kurtulamazsın. Oysa bir teki bile bir fiske dokunmadı bugüne dek. Bu çocukların arasında hiç yabancılık çekmiyordum. Oysa çocuklarla konuşup anlaşmasını hiç beceremem genellikle. Söylememem gereken bir şeyi ağzımdan kaçırmaktan korkarım hep. Bu yüzden de dilim tutulur, ağzımı açamam. Ama kuryaş topluluğundaki çocuklar böyle bir korku uyandırmadı bende. Onlarla konuşmama da pek gerek kalmadı. Kendileri yeterince girgin ve konuşkan. Hem hepsinde anlatacak bir şeyleri var mutlaka. Yaşamın böylesine kaba ve acımasız davrandığı yüzlerce çocuğu yeniden eğitmekle böylesi olağanüstü değişikliklerin gerçekleşmesini sağlayan kimdi? Topluluğun örgütleyicisi ve yöneticisi A.S. Makarenko. Çok yetenekli bir eğitimci olduğu kuşku götürmez. Toplulukta bulunanlar onu gerçekten seviyor ve bu eşsiz insanı kendileri yaratmış gibi gurur duyuyor. Ondan söz ederken böbürlenmeli bir sesle konuşuyorlar neredeyse. 40'ın üstünde sert bakışlı, gergin dudaklı, konuşmayı pek sevmeyen, iri burunlu bir adam kendisi. Gözlerinden akıl fışkırıyor. Biraz bir ordu görevlisine, biraz da ilkelerine bağlı türden sıkı bir köy okulu müdürüne benziyor denebilir. Boğazı ağrıyormuş gibi kaba bir sesle konuşuyor. Hareketleri yavaş ama vaktini hiç boşa harcamıyor. Toplulukta olan biten her şeyi görüyor. Herkesi birer birer tanıyor. Tanımaktan öte birkaç sözcükle her birinin tüm özelliğini gösteren kişiliklerini çizebiliyor size. Küçüklere karşı çok sevecen, teklifsiz davranmak, onlarla rahat ilişkiler içinde bulunmak da Makarenko'nun doğasının bir parçası anlaşılan. Her birine söyleyecek tatlı bir sözü, yüzünün tümünü kaplayan ve o küçükleri tatlı tatlı okşayan küçücük bir gülümsemesi var. Hepsinde saçlarına uzanan sevecen bir eli var Makarenko'nun. Komutanlar kurulu toplantısında topluluğun işleriyle yiyecek sorunlarıyla ilgili tartışmalar yapılıyor. Ya da her komutan kendi bölümünde çeşitli nedenlerle yanlış ya da safsaklamalar sonucu gerektiği gibi gelişmeyen çalışmaları öteki arkadaşlarına anlatarak o konularda herkesin görüşünü alıyor. Bu toplantılara katılan Anton Makarenko'nun bir kenarda kendi halinde oturduğu, yalnızca arada bir iki sözcükle konuşmalara katıldığı görülüyor. Bu sözcükler birer azarlama aslında ama onun ağzından çıkınca deneyimli bir eğitimcinin öğütleri niteliğine bürünüyor. Toplulukta yaşayanlar onu can kulağıyla dinliyor. Onunla tartışmaktan hiç çekinmiyorlar. Orada bulunan 24 komutanın kendilerinden daha zeki ve daha deneyimli bir kimse olarak gördüğü bir 25. komutanmış gibi tartışıyorlar onunla. Topluluğun yaşamına bir askeri okul düzeni getirmiş. Onu Ukraynalı eğitim yetkililerinden ayıran da bu. Sabahın altısında kalk borusu çalıyor. Saat 7'de kahvaltıdan sonra bir borazan sesi daha duyuluyor. Topluluktakileri bahçede toplanmaya, orada bir kare oluşturmaya çağıran sestir bu. Karenin ortasında topluluğun flamasını tutan biri, onun iki yanında ellerinde birer tüfek bulunan iki yardımcı durmaktadır. Makarenko sıra olmuş topluluk üyelerine kısaca o gün yapılacak işleri anlatır. Bu arada daha önce suç işlemiş biri varsa komutanlar kurulunun suçluya verilecek ceza konusundaki kararını bildirir. Daha sonra komutanlar kendi kümelerine yapacakları işleri ayrıntılarıyla anlatırlar. Bu tören çocuklar açısından çok ilginç ve yararlı olmaktadır. Ancak topluluğun bundan daha büyük bir töreni, görkemli hatta kutsal diyebileceğim bir başka gösterileri daha var. Kendilerine sandık ısmarlayan fabrika sahibine siparişini teslim ederken yaptıkları töreni izledim örneğin. Topluluk bandosu açılışı yaptı. Kültürün yaratıcısı olan çalışmanın önemi üzerine çeşitli konuşmalar yapıldı. Bu ciddi ve sevimli yüzlerden oluşan sıralara, topluluktakilerin kendi tezgahlarından çıkan tahta sandıklarla yüklü arabalara onurla ve sevinç taşan gülümsemelerle bakan 400 çift renk renk göze büyük bir coşku duymadan bakmak olanaksızdı. 400 gırtlaktan fışkıran sevinçli ses aslında 400 yürekten yükselen sesti. A.S. Makarenko çocuklarla iş ve çalışma konusunda konuşurken öylesine dingin bir gizli güçle donanmış oluyordu ki bunu sözcüklerle anlatmak olanaksızdır. Yetiştirdiği topluluk üyelerinin yaşam öykülerine yazdığı kısa ön sözden aktaracağım şu sözcükler onu çok iyi anlatmaktadır ve kanımca bu insanı daha iyi betimleyebilecek hiçbir şey yoktur. 100. yaşam öyküsünü daktiloya çekerken ömrümde gördüğüm en şaşırtıcı kitabı okumakta olduğum kafama dank etti. Son derece yalın, son derece acımasız sözcüklerle anlatılmış yoğun bir acılar romanıydı bu, çocukların acılarının romanı. Yazdığım her sözcükte bu öykülerin herhangi bir kimsede acıma duygusu uyandırmak için yazılmadığı, bunları yazmakla herhangi bir etki yaratma amacı güdülmediği bir kez daha ortaya çıkıyordu. Bir insanın kendisine acımasına, ona el uzatmasına alışmamış, yaşamında yalnızca kötülükler görmüş, düşmansı bir dünyaya, bu konumunu yakınmasızca kabullenmeye alışmış, yapayalnız, hiçbir şeyi olmayan bir küçük kişinin sade ve içtenlikli öyküsüydü bunların her biri. Günümüzün trajedisini oluşturan da budur elbet. Ancak bu trajedi yalnızca bize görünmektedir. Kendileriyle dünya arasındaki ilişkinin her zaman bir trajedi ola geldiği, bu trajedide yalnızca böylesi yaşantılara alışmış olan topluluk üyelerinin gözünde bir trajedi değildir bu. Bu trajedide en çok acı benim payıma düşüyordu belki de. 8 yıl süresince çukura atılmış olan bu çocukların yalnızca göze görünen, dile gelen acılarıyla değil, ahlak bozukluklarıyla da ilgilenmek durumundaydım. Onlara yalnızca acımakla, hak vermekle, onlara yandaş olmakla kalmamalıydım. Bununla yetinmeye hakkım yoktu. Onları kurtarmak için kesin tavırlı, katı ve güçlü olmak zorundaydım. Bunu daha baştan anlamıştım. Onlar kendilerine karşı nasıl filozofça davranıyorlarsa, ben de onların sorunları karşısında öyle filozofça davranmalıydım. Bu benim trajedimdi ve bu notları okurken bunu çok daha derinden, çok daha ağır bir biçimde duydum. Bu hepimizin trajedisi olsa gerektir ve bundan kaçınmaya, sakınmaya, açıkçası yan çizmeye hakkımız yoktur. Bu çocukları sevindirmek yolunda tatlı istekler duyan, yalnızca acıma duygularıyla gözlerini sulandırmak zahmetine katlananlar, yapaylıklarını, bu çok anlamlı olan ancak ikiyüzlülükleri nedeniyle bu sulu gözlü kişiler tarafından beş para etmez birer çocuk hıçkırığı sayılan derin acılarla örtmekten başka bir şey yapmıyorlar demektir. Kuryaj'daki topluluktan başka Harkov yakınlarındaki Jerzinski topluluğunda gezdim. Burada topu topu 100 ya da 120 çocuk vardı ve anlaşılan toplumsal açıdan tehlikeli ve suçlu çocuklar için kurulacak bir çocuk çalışma topluluğunun nasıl olması gerektiğini göstermek üzere kurulmuştu. Ön yüzünde 19 penceresi olan iki katlı bir evde kalıyordu çocuklar. Ev özel olarak yapılmıştı. 3 işlik vardı okulda, marangozhane, ayakkabı ve makina işlikleri. Hepsi de son model makinalarla donanmıştı. Hepsinde istenen araç ve gereç bulma olanağı vardı. Havalandırması çok iyiydi. Pencereleri genişti, içeri bol ışık giriyordu. Burada çocuklar rahat üstlükler giyiyorlardı. Yatakhanelerde rahat yataklar, sonra yıkanma, duş alma yerleri, temiz, geniş derslikler, bir toplanma salonu, rafları dolu bir kitaplık, bol bol okul gereci. Yani ne ararsanız, ne gerekliyse hepsi vardı. Göstermelik diyebileceğimiz örnek bir kurum yani. Oraya alınan çocuklar bile göstermelik gibiydi. Son derece sağlıklı görünüyorlardı. Bu tür kurumları örgütleyen ve yönetecek olanların burada öğreneceği çok şey olsa gerek. Maxim Gorki, Sovyetler Birliği'ni gezerken adlı kitaptan. A.S. Makarenko bizi nasıl eğitti? Anton Semyonovich Makarenko ile 1920 aralığında pek de doğal sayılmayacak bir ortamda hapishanede karşılaştım. Acı çocukluk günlerimde yaptığım yanlışların cezasını çekiyordum orada. O günden bu yana 34 yıl geçti ama o karşılaşmayı en ince ayrıntısına dek dün gibi anımsıyorum. Şöyle oldu. Bir gün hapishane müdürü beni çağırtmıştı. Odasına girdiğimde müdürün yanında bir yabancı gördüm. Masanın yanındaki bir koltukta ayak üstüne atmış oturuyordu. Sırtındaki paltonun yeni olduğu söylenemezdi. Kafası büyük, alnı çok açıktı. Ancak ilk göze çarpan özelliği iri burnuyla üzerine oturmuş olan gözlük ve camların ardından sevecen ışıklar saçan zeki, meraklı, insanın içine işleyen derin ve aydınlık bakışlı gözleriydi. Bu yabancı Anton Semyonovich Makarenko'ydu. "Semyon Kalabalin sensin demek," dedi bana. "Evet," anlamına başımı salladım. "Benimle gelmek ister misin peki?" Bir ona, bir hapishane müdürüne baktım. Yanıtı müdürün yüzünde arıyordum. Çünkü benim rızam onunkine bağlıydı. Anton Semyonovich anladı. "Anlıyorum," dedi. "Ben müdürle konuşurum. Şimdi kusura bakma Semyon. Biraz dışarı çıkar mısın lütfen? Çıkabilir mi müdür bey?" Müdür, "Elbette," dedi. "Çık dışarı." Çıktım. Gardiyanla birlikte koridorda dururken kendi kendime şu sözleri söylüyor, kıs kıs gülüyordum. "Kusura bakma Semyon. Biraz dışarı çıkar mısın lütfen?" Bu sözlerden hiçbir şey anlamadım. Anlamlarını bile bilmiyordum. Neredeyse ömrümde ilk kez duyuyordum o sözcükleri. Garip adamdı şu doğrusu. Bir süre sonra içeri çağrıldım. Anton Semyonovich ayaktaydı. Semyon, götürmek istediğin bir şeyler var mı?" "Bir şeyim yok benim." "Güzel," dedi Makarenko ve müdüre döndü. Buradan doğru gidebiliriz değil mi?" "Evet, evet, gidebilirsiniz," dedi müdür. Sonra bana döndü. "Bak Kalabalin," diye söze başladı. Makarenko onun sözünü kesti. "Hiçbir şey söylemeyin," dedi. "Merak etmeyin, hiçbir sorun olmayacak. Haydi yürü Semyon." Hapishane kapıları ardına dek açıldı. Anton Semyonovich ile birlikte yaşam yolumun en mutlu basamağına adımımı attım. O gün beni neden dışarı çıkardığını tam 10 yıl sonra onun yardımcılığı görevine geldiğim günlerde açıkladı bana Makarenko. "Hapishane müdürünün odasından çıkmanı istememin nedeni şuydu," dedi o vakit. "Sorumluluğunu üstüme aldığımı belirten belgeyi imzaladığımı görmeni istememiştim. İnsanlık onurunu incitici bir şey olurdu bu." Makarenko, daha önce var olabileceğini aklımdan geçiremediğim insansal nitelikler kazandırdı bana. Bu sözünü ettiğim, yaşamımda gördüğüm ilk sıcak insansal duyguydu. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderken Makarenko'nun önünden yürümeye çabalıyordum hep. Beni görebilsin, kollayabilsin diye, bir de kaçmak niyetinde olmadığımı anlasın diye yapıyordum bunu. Ama o boyuna yanımdan yürümeye çabalıyor, topluluğa değgin olayları, onu kurmanın zorluklarını anlatarak beni oyalıyordu. Çeşitli konulardan konuşuyor, ilgimi ayakta tutuyor. Ama hapishaneden, benden ve geçmişimden hiç söz etmiyordu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün avlusuna girdiğimizde Makarenko topluluğun atıyla arabasını bana bıraktı ve beni şaşkınlıktan donduran bir iş verdi. Okuman yazman var mı Semyon? Evet. Güzel. Cebinden bir kağıt çıkardı, bana verdi. Şunları alır mısın lütfen? Ekmek, yağ ve şeker. Benim hiç vaktim yok. Bir yılın devlet dairesine girip çıkacağım bugün. Hem dükkancılarla, terazilerle pek başım hoş değildir. Genel olarak korkunç derecede kandırırlar beni. Ya eksik tartarlar ya eksik para verirler. Sen bu işi benden iyi becereceksin. Buna hiç kuşkum yok. Haydi. Aklım başıma toplamama ya da karşı koymama fırsat vermeden çabucak ayrıldı yanımdan. Üfleseniz yıkılacaktım o anda. Kendimde değildim. Şu işe bakın. Kafamın arka tarafını, yaşamın şaşırtıcı sorularının doğduğu o geleneksel yöreyi kaşıdım elimle. Bir yandan da düşünüyordum. Şu işe bak. Hapisten çık, sonra da ekmek şeker almaya bakkala yollan. Bu bir sınav olmasın. Bu işin içinde bir şey var belki de. Orada bir süre durdum, düşündüm. Sonunda Makarenko'nun biraz avanak olduğu sonucuna vardım. Hangi akıllı benim gibi bir adama bunca malı teslim ederdi? Dükkana girdiğimde adam yayvan yayvan sordu. Bir şeyler mi alacaksın yani? Sen kimsin bakayım? Bunu sonra öğrenirsin dedim ve sipariş listesini uzattım. Her şeyi aldım. Eski bir yük vagonundan bozma arabaya, o her yanı dökülen araca yükledim. Makarenko çıka geldi. Verilen işi yaptığımı görünce atı koşmamı ve arabayı sürmemi söyledi. Ardında 36 yılın acılı deneyleri bulunan bu at müsveddesi, dizginlerin, kamçı ve dehlerin yardımıyla harekete geçti. Eğitim müdürlüğü binasından 200 metre kadar uzaklaştığımızda Makarenko durmamı söyledi. Söylemeyi unuttum. Burada küçük bir yanlışlık olmuş. İki ekmek fazladan vermişler. Onları geri götürür müsün lütfen? Yoksa bu dükkancılar bir dahaki sefere canımızı okur. Ben seni burada beklerim. Haydi. Kulaklarıma dek kızardım utancımdan. Bu da neydi? Daha önce yüzümü kızardığını hiç anımsamıyorum. Arabadan atladım. Samanların altından iki ekmek çektim. Dükkana gittim. Yolda şunları düşünüyordum. Ne biçim bir adam bu? Az önce kendi ağzıyla aldatıldığını söyledi. Şu dükkancılardan öç alayım dedim ben de. Nasıl öç alacaksın böyle? İki ekmekten ne çıkar sanki? Adam da kalkmış, git onları geri götür lütfen diyor. Çok teşekkür ederim delikanlı diye karşıladı beni dükkancı. Bunun yalnızca bir yanlışlık olduğunu anlamıştım. Düzeleceğini biliyorduk. İyi günler dileriz, çok teşekkür ederiz. Adama pis pis baktım ve dükkandan çıktım. Arabaya döndüğümde Makarenko bir avuç ayçiçeği çekirdeği uzattı bana. İster misin dedi. Bu ayçiçeklerine bayılıyorum ben. Ekmek olayı tümüyle unutulmuş bulunuyordu. Oysa Makarenko şöyle düşünebilir, bunu bana söyleyebilirdi. Sana güvendim. Hapisten çıkarmak uğruna temiz adımı tehlikeye soktum. Sen tutmuş iki oka ekmek için alnıma kara çaldırmaya kalkıyorsun. Hayır, bunu yapmadı. Beni incitme korkusuyla böyle bir patavatsızlıkta bulunmadı. Suçuma yüzüme vurup beni kendisinden uzaklaştırmadı. Bir yanlışla düşerek hakkın yerini bulması için yaptığımı sandığım o davranışı benim değerlendirmemi, sonradan üzerine düşünüp ölçüp biçmemi istedi çünkü. Bana çıkışmaya kalksaydı topluluğa dek birlikte yolculuk edemeyecektik belki de.